Ayrım 11. Yıkanmak istiyorum. Suna Aras. Sayfa 199. Nazlı Top. Nazlı Top'u birçok kişi yakından tanır. 1992 yılının 27 Nisan'ında gözaltında tecavüze uğradı. Nazlı Top, siyasi şubede tecavüze uğrayan birçok insan gibi susmadı. O davasını sonuna kadar yürüten ender kadınlarımızdan biridir. Kendisine tecavüz edenler hakkında suç duyurusunda bulundu ve yargıya başvurdu. Görsel ve yazınsal basın duruşmaları takip edip haber yaptı. Yabancı basında davayla yakından ilgilendi. 3 veya 4 duruşma sonrası takipsizlik kararı verildi. Nazlı Top bu karar karşısında adalete olan güveni sarsılsa da mücadelesinin peşini bırakmadı. Gözaltında taciz ve tecavüz kurultayında yaşadıklarını anlattığı için birçok kadınla birlikte 294 yıl hapis cezası ile yargılandı. Gözaltına alınma nedeninizi ve nasıl alındığınızı anlatır mısınız? Ben hemşire olarak Tunceli'de çalışırken İstanbul'a tayinim çıktı. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi nöroloji bölümünde 6 ay oluyordu çalışmaya başlayalı. Aynı bölümde çalışan misaya arkadaşımın kocası polisti. Çevik kuvvette görev yapıyordu. O gün saat 11'de o hemşire arkadaşımın kocası aradı. Çevik kuvvet polis arabasını taradılar ama sağlığım iyi, duyarsan merak etme diye. Ben ve hemşire arkadaşlarım o hemşire arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletip kendisini teselli ettik. İşten çıkıp eve giderken kimlik kontrolü yaptılar. Kimliğimde Tunceli doğumlu olduğumu görünce yüzleri değişti. Bana karakola gideceğiz dediler. Ben hemşireyim, hastaneye sorabilirsiniz dedim ama dinlemediler. Neden korkuyorsun karakola gitmekten? Kimlik bilgilerine bakacağız diyerek beni Bahçeli Evler Karakolu'na götürdüler. Üst ve çanta araması yaptılar. Ev adresimi istediler. Ben kafadan bir adres verdim kendilerine. Bana senin kimliğin sahte dediler. Bir ara karakola kalabalık bir sivil polis grubu geldi. Bana biz seni tanıyoruz. Sen hiç gözaltına alınıp cezaevine girdin mi diyerek üzerime gelmeye başladılar. Ben onların yüz ifadelerinden durumun ciddi olduğunu anladım. Bu tutum karşısında ürksem de hiçbir suçum olmadığını düşünerek sakin olmaya çalışıyordum. Bir süre sonra bizi evine götür, evini arayacağız dediler. Ev adresini neden vermek istemedin? O yıllar ortam çok karışık ve gergindi. İnsanlar suçsuz yere infaz ediliyordu. Evde eşim, yeğenim ve kardeşim vardı. Onların can güvenliğini tehlikeye atamazdım. Çünkü onların da kimliğinde Tunceli doğumlu oldukları yazıyordu. Onlara zarar verirler diye korkmuştum. Bir de hiçbir suçum olmadığı için birazdan bırakırlar diye düşünüyordum. Kendi kendime şöyle diyordum. Sen Tunceli doğumlu olduğun için şu an buradasın. Adresi verme, nasılsa birazdan bırakılacaksın diye. Arama izni olmadan evimi arayamazsınız dedim. Bunu kabul etsem sanki suçluymuşum gibi elinizde silahlarınızla evime gelip evimi arayacaksınız. Komşularıma karşı beni zor duruma düşüreceksiniz diye itiraz ediyordum. Hayır, silahlı gelmeyeceğiz. Sadece iki arkadaş gelip evini arayacak diyorlardı. Biz böyle arama konusunda tartışırken başka sivil polisler verdiğim adrese arama yapmaya gitmişler. Bulamayınca çok sinirli döndüler. Artık hakaret etmeye başlamışlardı adresi yanlış vermişsin diye. Ben de savcılığın izni olursa doğru adresimi ancak o zaman veririm diye direniyorum. Bana hakaret ederek daktilonun başına oturup bir savcılık izni yazıyorlar. Altına kendileri imza atıyorlar. Benimle alay ederek işte sana savcılık izni. Hadi şimdi bizi evine götür diyorlar. Ben de kendilerine ben devlet memuruyum. Prosedürün nasıl işlediğini biliyorum. Asıl siz şimdi suç işlemiş oluyorsunuz. Savcı beyin haberi olmadan imzasını kullanıyorsunuz dedim. Bu tavır karşısında çok sinirlendiler. Bana ağır itham ve hakaretlerde bulunarak Bahçeli Evler Emniyet Müdürü'ne çıkardılar. Emniyet Müdürü de bana çok ağır hakaretlerde bulundu. Sonra beni büro gibi bir yere götürdüler. Masa ile sandalyenin arasına sokarak dövmeye başladılar. Sırtıma, karnıma, başıma rastgele darbeler iniyordu. Ve ben 2,5 aylık hamileydim. Belime aldığım bir darbede çocuğumu kaybettiğimi düşündüm. Ben 2,5 aylık hamileyim, çocuğumu öldüreceksiniz diye bağırıyorum ama beni dinlemiyorlar. Ağzımdan burnumdan kanlar akıyor. Bir süre sonra dövmeyi bırakıp ağzımın burnumun kanını yıkayayım diye lavaboya götürüyorlar. Yüzüm kan içinde şişmiş ve morarmış. Bir süre sonra beni sivil bir minibüse bindirdiklerinde hava kararmıştı. Beni arkaya oturtarak başımdan bastırıyorlardı. Oturduğum mahalleye götürdüler. Bahçeli Evler'de oturuyordum. Evi göster dediler, bilmiyorum dedim. Bana böyle yaptıklarına göre evdekilere neler yapmadılar diye düşünüyordum. Kocamın, kardeşimin, yeğenimin kanlı, cansız bedenleri gözümün önüne geliyordu. Hayır, seni öldürseler de adresi verme diye kendimi ikna ediyordum. En azından 3 kişi yerine 1 kişiyi öldürürler diyordum kendi kendime. Onlar kurban arıyorlardı ve kurban ben olacaktım. Beni arabanın içinde dövmeye başladılar. Parmaklarımı kırmaya çalışıyorlardı. Canım çok yanıyordu. Bağırmaya başladım. Biraz da sesimi duyurmak için bağırıyordum. Çığlık çığlığa bağırıyordum. İnsanlar sesimi duymuş, arabanın etrafına toplanmaya başlamışlardı. Polisler arabadan inerek kalabalığın üzerine yürüyerek, "Tiyatro mu var? Dağılın!" diye bağırıyorlardı. Beni tekrar alıp karakola getirdiler. Ben avukat istediğimi söyledim. Benimle alay ettiler. Birazdan avukatın gelecek diyorlardı. Yasal işlemleri yaptıktan sonra minibüse terörle mücadeleye götürdüler. Çok korkuyordum. Ne olacağını, ne olacağımı bilmiyordum. Başıma neler geleceğini bilmiyordum. Sonra kendimi teselli ediyordum. Bu bir yanlış anlamadır. Sen işten çıkıp evine gidiyordun. Bir suç işlemedin. Birazdan hatalarının farkına varıp seni bırakacaklar diye. Beni arabadan indirirken gözüme siyah bir bantla bağladılar. İşte o zaman iyi niyetimin boşuna olduğunu düşündüm. Sonra yine bir suçum yok diye düşündüm. Düşüncelerim sürekli sıçrama yapıp duruyordu. Duygudan duyguya atlamak beni iyice yormuştu. Beni yüzüm bir duvara gelecek şekilde yasladılar. Orada yalnız olmadığımı fark ettim. Bandın altından duvara dönük ayaklar görüyordum. Bize sağınıza solunuza bakmayacaksınız, konuşmayacaksınız diye bağırıyorlardı. Üzerimde deri mont, diz boyu bir etek, ayağımda ince çoraplar ve hafif topuklu bir ayakkabı vardı. Yanımdan geçen polisler, bu şık bayanı da nereden buldunuz diye beni getirenlere sorular soruyorlardı. Bir süre sonra iki kişi koluma girerek uzun bir koridordan geçirip bir odaya götürdüler. Oda karanlıktı. Beni bir sandalyeye oturttular. İki kişi arkadan kollarımı tutuyordu. İki kişi de onların yanında, bir kişi de karşımda duruyordu. Karşımda duran kişi ayakkabılarımı çıkarıp çoraplarımı yırttı. Bana ayak parmak uçlarımdan elektrik vermeye başladılar. Bütün vücudum kasılıp kısılıp titriyordu. O an tek üzüntüm karnımdaki çocuğumdu. Yaşayıp yaşamadığını bilmiyordum. Elektriği kesince döverek hakaret ediyorlardı. Bana avukat savcılık emri istiyormuşsun öyle mi? Burada savcı da biziz, avukat da. Her şey biziz, anladın mı? Bandımın altından bir avukat kimliğini hızla gösterip çektiler. Neyle suçlamaya çalışıyorlardı? Sürekli hangi örgüte üye olduğumu soruyorlardı. Bir ara polis aracını tararken kaç kişiydiniz dediler. Sonra polis aracını tarayanların arasında bir yaralının olduğunu, o yaralıyı benim tedavi ettiğimi söylediklerinde işin çok ciddi olduğunu anladım diye düşünüyordum. O ana kadar hala ben suçsuzum, birazdan bırakacaklar diye düşünüyordum. O andan sonra sen seçildin ve kurbansın diyerek hiç göremeyeceğim çocuğum için üzülüyorum. Evdekileri başlarına gelecek her türlü felaketten adresi vermeyerek koruduğum aklıma geldikçe biraz rahatlıyorum. Saatler geçtikçe bu davranışımın doğru olduğuna biraz daha inanıyorum. Süre çok uzun geliyordu bana. Her elektrik verildiğinde bütün hücrelerimin parçalanıp dağıldığını hissediyorum. İsten dışı bir titremeyle bütün gövdem sarsılıyor. Artık oradan sağ çıkamayacağımı, her an bir kanama ile bebeğimi kaybedeceğimi düşünüyorum. Tek tesellim bana zorla hiçbir şeyi kabul ettiremeyecekleridir. O an duygular karma karışık ve beyin o kadar hızlı hareket ediyor ki kendiniz bile şaşırıyorsunuz. O acıya dayanamayıp da tamam dediğiniz an yaşasanız da bütün hayatınızın biteceğini biliyorsunuz. Sürekli içimden bu bir insanlık suçudur. Bu insanlığından çıkmış insanların karşısında yenilerek onları sevindirmeyeceğim diye tekrarlıyorum. Sonra beni sürükleyerek başka bir odaya götürdüler. Baba rolüne girmiş bir polis, "Bak kızım," diyor. "Nasılsa buradan sağ çıkamayacaksın. En iyisi sen bütün olanları itiraf et. Arabayı kaç kişiyle taradınız? Yaralıyı nerede ve nasıl tedavi ettin? Şimdi nerede? Onu nereye sakladın? Söyle ki bu eziyet bir an önce bitsin. Hadi kızım, söyle," diyor yumuşak bir ses tonuyla. "Bak çantandan örgüt makbuzları çıktı. Bunların suç olduğunu biliyorsun. Oysa çantamdaki makbuz tüm sağlık sen üyesi olduğum için yasal olarak ödediğim aidat makbuzuydu. Tanımadığım bir sürü isim sayarak hangilerini tanıdığımı soruyor. Sonra başka bir polis araya girerek ne uğraşıyorsun bununla diyerek beni dövüyor. Bu işkence ne kadar devam etti bilmiyorum. Bana bir kağıt imzalatmaya çalışıyorlar, reddediyorum. Başka bir yere götürüyorlar beni. Saçlarımdan sürükleyerek uzun bir koridorda bir yerden bir yere hızla koşarak sürüklüyorlar. Sağa sola savurarak duvarlara çarpıyorlar. Böylece onlarca tur atıyorlar. Sonra başımı bacağımın arasına sıkıştırarak tacize başladılar. Göğüslerimi ve cinsel organımı sıkıyorlardı. İsimler sayarak bunların hepsi konuştu, sen de konuş diyerek imzalatmak istedikleri kağıdı imzalamıyorum. Canım çok yanıyordu. Ağzımdan burnumdan sürekli kan akıyordu. Yüzüm iyice hissizleşmişti. Dudaklarımı hissetmiyordum. Bir süre sonra beni lavaboya götürdüler. Yüzümü yıkamamı istiyorlardı. Bir polis beni uyararak sakın su içeyim deme, elektrik yüklüsün, bum diye dağılırsın diyor. Sonra bana, şimdi seni bizim ameliyathaneye götüreceğiz. Bizim ameliyathane sizinkine benzemez. Bizim ameliyathaneye giren sağ çıkmaz diyerek beni başka bir yere götürdüler. Çığlıklar geliyordu. Duyuyor musun dediler. Bizimle konuş, bütün yaptıklarını kabul et ve kurtul. Bizimle işbirliği yapmazsan buradan sağ çıkmayacaksın. Ben de ben bir şey yapmadım ki neyi kabul edeyim dedim. Bir demir çubukla eklem yerlerime vurmaya başladılar. Korkunç acı çekiyorum. Birileri o çubuğu bırakın, onu biz alacağız diye bağırdılar. Beni başka bir odaya götürüp soymaya başladılar. Üzerinde bir külot, bir sütyen kaldı. Kollarımı bez parçaları sarıyorlardı. Ne olduğunu anlamıyordum. Neler olduğunu anlamaya çalışırken birdenbire kendimi havada buldum. Şok geçirmiştim. Kendime bir dayanak bulmak için çırpınıyordum. Boşluktan başka hiçbir şey yoktu etrafımda. Hep duyduğum Filistin askısı geldi aklıma. Kendi kendime panik yapma, şu an Filistin askısındasın diyerek biraz sakinleştim. O zaman bağırmayı ve çırpınmayı bıraktım. El ve ayak parmak uçlarıma kablo telleri bağlıyorlar. Elektrik vermeye başlıyorlar. Her verişlerinde biraz daha elektrik yüklüyorlar. Bunu hem konuşmalarından hem gövdemin her elektrik verişlerinde biraz daha şiddetle sarsılıp titreyişinden anlıyorum. Elektriği kestiklerinde bir kum çuvalını döver gibi beni dövüyorlar. Mideme, böbreklerime, göğsüme yumruklar atıyorlar. Onlar bunları yaparken benim sağlık konusundaki bilgilerim devreye giriyor. Şimdi bayılmam gerekiyor ama neden bayılmıyorum diye düşünüyorum. Sonra karnıma avuçlayarak bir de hamileymişsin ha diyerek karnıma vuruyorlar. Çocuğunu sana karşı kullanacaklar. Sakın tepki verme. Ardından o artık yaşamıyordur. Kanamanın başlaması gerekiyor diye düşünürken bir taraftan da karın kaslarımı sertleştirerek çocuğumu korumaya çalışıyorum. Darmadağınık düşünceler ve duygular içinde askıda ilk şoktan sonra hiç bağırmıyorum. Çocuğumu öldürürler diye. Bana sen konuş, biz sana estetik yaptıracağız. Seni en yakınların bile tanıyamaz. Zaten artık seni kimse kabul etmez. Bir kere namusun elden gitti. Basına göstereceğiz ve işten atılacaksın. Sen bittin kızım. Tek çaren var konuşmak ve canını kurtarmak. Sesimi çıkarmayınca meme uçlarımı sıkıyorlar. Şimdi sen görürsün diyerek şişe istiyorlar. Şişenin ağzını bütün vücudumda gezdirdiler. Birisi bu şişe çok büyük, yırtılır diyerek cop istedi. Copla tecavüz etmeye başladılar. Cinsel organımın içine kabloları sokup elektrik verdiler. Meme uçlarımdan elektrik verdiler. Beni öylece askıda bırakarak biz gidiyoruz. Konuşmak istediğin an bağır, ancak o zaman seni indireceğiz dediler. Kapıları açıp kapatıyorlar ama onların orada olduğunu hissediyorum. Hiç sesimi çıkarmıyorum. Yine içimden konuşmaya devam ediyorum. Eğer öldürmek istiyorlarsa sen ne yaparsan yap öldürecekler. Öldürmek istemiyorlarsa onlar ne kadar dayanabileceğini biliyorlardır. O sınıra gelmeden indirecekler diye. Gövdem gittikçe ağırlaşıyor. Kollarımı hissetmiyorum. Bacaklarımda korkunç bir karıncalaşma ve yoğun bir şekilde şişlik hissi duyuyorum. Gittikçe gövdem yok oluyor sanki. Havada salt, hızla çalışan bir beyin oluyorum. Aşağı indirildiğimde yığılıp kalıyorum. Üstümü giymemi istiyorlar. Kollarım yerinde yok diyorum. Kollarıma masaj yapmaya başlıyorlar. Korkunç bir acı hissediyorum. Üstümü onlar giydiriyor. Ayaklarım çok şiştiği için ayakkabılarım ayağıma olmuyor. Alıp başka bir odaya götürüyorlar. Oradakiler bana şu tutanağı imzala, gözaltı süren doldu. 24 saattir buradasın dediler. Hemen aklıma seni bu haline nasıl bırakırlar, yalan söylüyorlar diye geldi. Ardından sen suçsuzsun, nihayet anladılar diye aklımdan geçiriyorum. Okumadan imzalamam diyorum. Okuyorum. Gözünüz bağlı değil mi? Nasıl okuyorsunuz? Beni onlara bakmamam için uyararak bandı hafiften yukarı kaldırıyorlar. Oradan okuyorum. Şüphe üzerine alınmışım. Sorgudan sonra bırakılıyormuşum gibi şeyler yazılıydı. İmzalıyorum. İmzaladıktan sonra artık sen bizde görünmüyorsun. Seni bir ormana götürüp öldüreceğiz. Birçok kişiyi böyle yaptık. Hiç duymadın mı? Diyorlar. Ben de bundan sonra hiçbir şey önemli değil. Öldürecekseniz öldürün diyorum. Kızım sen Tunceli'sin, Alevi'sin, Kürtsün, burada ne işin var? Siktir Tunceli'ye git diyorlar. Ben devlet memuruyum diyorum. Beni götürüp bir yere kapatıyorlar. Bir süre etrafı dinledikten sonra gözümdeki bandı açıyorum. Karanlık ve ıslak bir yer. Etrafta toplanmış kitaplar ve pankartlar vardı. Pankartların üzerine kıvrılıyorum. Her tarafım sızlıyor, titriyorum. İşkence böylece bitti mi? Kapatıldığım yerde ara sıra gelip hakaret edip elle sarkıntılık yapıyorlardı. Bir gün sonra hücreye kapattılar. O bölümde 16 tane hücre vardı. İnsanlar sorguya götürülüp getiriliyordu. Yoğun işkence görüyorlardı. İniltiler insanın içini parçalıyordu. Beni tuvalete götüren polis bana elle taciz yapmaya başladı. Hücreye geri getirdiğinde açlık grevine başladım. Orada 10 gün kaldım. Bu 10 gün boyunca her gün sorguya götürdüler. Her götürüp getirdiklerinde boğmaya çalışıyor, elle sarkıntılık yapıp aşağılıyorlardı. Bir gün sorguya götürdüklerinde beni baba dedikleri birine götürdüler. Bir saat boyunca hakaret ederek beni ve hemşirelik mesleğini aşağıladı. Kolumdan bir kere kendi etrafımda defalarca döndürdü. Sonra alın götürün, bu adam olmaz dedi. Beni götürüp kalabalık bir ortamda çırılçıplak soydular. Çıplak bir şekilde ayakta dikip hakaret etmeye başladılar. Aralarında oğlum canın çekti mi? Bakıyorum seninki hemen kalktı. Bak hiç de utanmıyor. Onun da canı çekiyor galiba. Baksanıza çok rahat gibi şeyler söylediler. Ertesi gün seni savcıya götürüyoruz diye alıp götürdüler. Yine kalabalık bir ortamdaydım. Savcı karşında oturuyor. Hadi ifade ver diyerek bana sorular sordular. Ben içimden savcı gözü bağlı ifade alma diyerek sustum. Dilini mi yuttun diyerek dilimi çıkarıp sıktılar, sıktılar. Bir sağlıkçı olarak açlık grevinin çocuğunuza zarar verebileceğini düşünmediniz mi? Tabii ki düşünüyordum. Zor bir karardı. Çok zor bir karardı. Eğer hala yaşıyorsa vücudumun depoladıklarıyla yaşayabilir diye karar veriyorum. Yine içime sinmiyor. Yan hücredeki bir sağlıkçı arkadaşa soruyorum. Eğer hala yaşıyorsa su, tuz, şeker yeterlidir diye aynı düşüncede birleşiyoruz. Sürekli kültür fizik yaparak kendimi tedavi yapmaya çalışıyorum. Ağrıyan yerlerime masaj yapıyordum. Karnımı okşuyorum. Karnımı okşarken çocuğumla konuşuyorum. Hala yaşıyorsan dayan diyorum. Buradan birlikte çıkıp gidelim. Ne olur dayan. 10 gün sonra 5 kişiyle birlikte savcılığa çıkardılar. Önce adli tıbba götürdüler. İşlerinde tek bayan bendim. Doktor bir şikayetiniz var mı dedi. Ben hepimize işkence yapıldı dedim. Doktor ifadesiz bir yüzle buraya gelen herkes işkence görüyor. İşkence görmekten başka bir şeyiniz var mı dedi. Ben o an bir sağlıkçı olarak mesleğimden bile nefret ettim. Savcılığa çıkarıldıktan sonra serbest kalıyorum. Savcılıkta avukat ve sağlıkçı arkadaşlarla karşılaşıyorum. Onlara sesleniyorum. Beni sesimden tanıyorlar. 10 kilo vermişim. Beni alıp bir restoranda yemeğe götürdüler. Birkaç kaşık çorbanın dışında hiçbir şey yiyemiyorum. Oysa bu 10 gün boyunca neler özlememiştim ki. Yemekler gözümün önünden hiç gitmemişti. Yemek boyunca çocuğun yaşayıp yaşamadığı konusunda konuşuyoruz. Doktorlar konusunda o an güvensizlik duyduğum için arkadaşlardan bu konuda yardım istiyorum. Sağlık sen üyesi bir doktora gitmemi tavsiye ediyorlar. Sonra evinize mi gittiniz? Hayır, nedense eve gitmek canım istemedi. Eşimi arayarak bir akrabamın evine gideceğimi söyledim. Eşim hemen oraya geldi. Kötü görünsem de moralim iyiydi. Banyo yapmak istiyordum. Eşime banyo yapmama yardım eder misin dedim. Beni çıplak görünce durumun ciddiyetini kavrayıp dehşete kapıldı. Üzerinden 10 gün geçmesine rağmen vücudumun her yanı simsiyahtı. Saçlarımın yarısından fazlası küvetin içinde duruyordu. Ama benim aklımda çocuğumdan başka bir şey yoktu. Yarın olsa da doktora gitsem diye sabırsızlanıyordum. Acaba çocuğum bir zarar gördü mü diye içim içim yiyordu. Ertesi gün çocuğumun kalp atışlarını duyunca dünya benim olmuştu ama sorun bitmiyordu. Fiziksel bir zarar da görebilirdi. Çocuğu doğur diyenlerle doğurma diyenler arasında kafam karmakarışık olmuştu. Yaptırdığım bütün testler olumlu olunca kesin kararımı verdim. Onların yok edemediği çocuğumu ben yok edemezdim. Ne olursa olsun o yaşayacaktı. Doğumuna 6 ay vardı. Ben bu 6 ayı kabus ve korku içinde geçirecektim. Rahime elektrik verip cof sokmuşlardı. Sakat doğabilirdi. Çok korkuyordum. Ne zaman mahkemeye başvurdunuz? Bir hafta boyunca doktorlar da dolaşıp rapor almaya çalıştım. Korkuyorlardı ve rapor vermek istemiyorlardı. Örneğin Haseki Hastanesi kulak burun boğaz doktoruna gittim. Boğmaya çalıştıkları için çok ağrım vardı. Doktor göz altında işkence gördüğümü öğrenince birdenbire değişmiş, bana senin ne işin vardı göz altında diye tepki göstermişti. Sağlıkçılar müthiş bir hayal kırıklığı yaşatmışlardı bana. Böylece bir hafta kadar sonra 7 polis hakkında dava açtım. Bahçeli Evler Emniyet Müdürünü tanıyordum. Öteki polisleri de seslerinden tanıyabileceğimi söyledim. Göz altında tecavüze uğradığınızı, bunun için dava açtığınızı, aileniz, yakınlarınız, mesai arkadaşlarınız öğrenince ne yaptılar? İş yerinizden olumsuz anlamda tepki aldınız mı? Eşim ve ailem benim yanımda yer aldı. Yalnız babama bir süre söyleyemedim. Onun üzülmesini istemiyordum. Babam Almanya'da çalışıyordu. Türkiye'de olmadığı için saklamak daha kolay olmuştu. Birkaç ay sonra izne geldiğinde gazetedeki bir haberi babama vermişler. iznini Tunceli'de geçiriyordu. Haberi okuyunca sinir krizi geçirmiş. Çevremin ve arkadaşlarımın birçoğu senin yaşadıklarını yüzlerce kadın yaşıyor. Dava açsan ne olacak? Senden daha kötülerini yaşayanlar var diyerek karşı çıkıyorlardı. Çünkü onlara göre ben tam tecavüze uğramamıştım. Çünkü bana copla tecavüz etmişlerdi. Onların mantığına göre tecavüz sayılması için ille de bir erkek penisinin olması gerekiyordu. İş yerim bana sahip çıktı. Mesai arkadaşlarım, hastane doktorları, hepsi. Bana iyileşebilmem için izin verdiler. Kocası polis olan hemşire arkadaşım çok üzgündü. Hatta benim gözaltına alındığımı duyunca kocasına, ne olur beni emniyete götür, onun hiçbir suçunun olmadığını, aynı serviste akşama kadar birlikte çalıştığımızı söyleyeyim diye çok yalvarıp ağlamış. Ama kocası, sen bu tür şeylere karışma, yine de bir suç işlemiştir diyerek azarlamış. Yaşadıklarımı öğrenince bana sarılarak ağlamıştı. Dava kaç celse sürdü? Dava 3 ya da 4 celse sürdü. Daha ilk duruşmamda böyle sonuçlanacağını anlamıştım. Mahkeme heyeti karşısında kendimi çok kötü hissetmiştim. Beni büyük bir ilgisizlik ve lakayt bir yüz ifadesiyle dinliyorlardı. O an ben neyi kime anlatıyorum diye sorular soruyordum kendime. Korktuğum oldu. 3 veya 4 duruşma sonrası takipsizlik kararı verdiler. Polislerin ifadesi alındı mı? Alındı. Polisler ifadelerinde gözaltındayken kendi kendime işkence ettiğimi söylemişlerdi. Dava açtığına dair hiç pişmanlık yaşadın mı? Yaşamadım. Sesimi duyurmuştum. Yurt içi ve yurt dışında görsel ve yazılı basın oldukça yer verdi benim mücadelemi. Ben artık kendimi düşünmüyordum. Gözaltında başka tecavüzler yaşanmasın diye sürdürüyordum kavgamı. Hala da onun için sürdürüyorum. Ama beni bir şey çok üzüyor. O işkence yapan polisler her dışarı çıktığımda aklıma geliyor. Devlet bizi izlemişlerdi. Maalesef haklıydılar. Hiç kimse bir şey yapamamıştı. Onlar hiçbir şey yapmamış gibi aramızda dolaşıyorlar. Belki de şu an başka birilerine işkence yapıyorlar. O günden sonra hayatınızda bir değişiklik oldu mu? Yaşayabileceğim her şeyi erteleyip kendimi bu davaya adadım yıllarca. Bu yaşamadığına çok büyük bir kayıptır. Bir süre sonra ailem yurt dışında yaşadığı için onları ziyarete gitmek istiyordum. Vize almak için başvuru yaptığımda pasaportumu el koydular. Yurt dışına çıkmamı yasakladılar. Gözaltına alınışımın üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen yurt dışı yasağım sürüyor. Konuşmalarımdan dolayı yargılanıyorum. Gözaltında taciz ve tecavüz kurultayında yaşadıklarımı anlattım diye açılan bu toplu davada 294 yıl hapis sistemiyle yargılanıyoruz. Bir grup kadınla birlikte, sen de o kadınlardan birisin. Oğlunuzun sağlığı iyi mi? Eralp, canım oğlum, doğum yaptığımda ilk sorum çocuk sağlıklı mı olmuştu? Sağlıklı olduğunu öğrenince derin bir oh çekmiştim. Doğumdaki hemşireler durumu bilmedikleri için benim bu telaşıma çok şaşırmışlardı. İyi ki o dönem duygusal davranıp aldırmamışım. Ya aldırsaydım diye düşündükçe kendimi çok kötü hissediyorum. Sağlığı çok iyi, dünya güzeli bir çocuktur. Umarım yaşayacağı dünya da güzel olur. Benim yaşadıklarımı oğlum ve başka çocuklar yaşamaz. Asiye Zeybek Güzel. Asiye gözaltında tecavüze uğrayan kadınlarımızdan birisidir. Gözaltında 13 gün kaldı. Sonra cezaevine gönderildi. Çünkü yeter ki bir daha bana dokunmasınlar diye kendi aleyhine ne söyledilerse yazıp altını imzaladı. Asiye uzun zaman kirletildim ve utanıyorum diyerek bir süre içine gömülüp orada yaşadı. Uzun iş kavgalarından sonra kirlenen ben değilim onlardır diyerek tecavüze uğradığını açıkladı. Bununla da yetinmedi. Gözaltındayken yaşadıklarını kitaplaştırarak önemli bir belge bırakmış oldu. Kitabın arka kapağında okuduğum kitaplar, can dostlarımla yaptığım tartışmalar, her gün postadan aldığım onlarca kart ve mektup, en önemlisi de kendimle yaptığım tartışmalar ve ilk adımı atmış olmanın güveniyle ayağa kalkabileceğime, yaşamı yeni baştan koşabileceğime ve sevdiklerimi yeniden kazanabileceğime inandım diyor. Ve işkencede bir tecavüz öyküsünü yazıyor. Asiye Zeybek Güzel'i yürekten kutlarken İşkencede Bir Tecavüz Öyküsü adlı kitabından bir bölümü paylaşalım istiyorum. Kitabın girişindeki şiirden bir bölüm. Aynı zulümdür yaşadığımız, yüreklerde aynı acı, çiğne artık sahte kutsallıkları, dağılsın bu yalancı sis. Tan seni doğuracak bu sabah, haydi hazırlan, yıldızlarla türkü söyle, ay ışığıyla yıkan. Şubat ayına göre hava oldukça güzel sayılırdı. Ne yağmur ne kar vardı. Güneş bahara çok az kaldığını hatırlatır gibi bulutlarla köşe kapmaca oynuyorduk. O gün öğleden sonra eve döndüm. Geceyi eşimin dayısında geçirmiştik. Eve dönerken marketten akşam yemeği için biraz alışveriş yaptım. Sokak kapısını açmaya çalıştığımda, ev sahibiyle karşılaştığımda her şey normal görünüyordu. Merdivenlere çıkıp daire kapısını açmak için anahtarları elime aldığımda kapıda bir gariplik olduğunu fark ettim. Elimin kapıya gitmesi, anahtarı kilide sokmam, kapının birden açılıvermesi ve içerideki 5-6 kişiyi görmem saniyeler almıştı. Böylesi zamanlarda insan beyni çok garip bir şekilde ya çok hızlı çalışıyor ya da tam tersi oluyor. İçerideki adamları görünce aklıma ilk gelen şey hırsız olabilecekleriydi. Tabii ki hırsızın işini bitirdikten sonra eve birilerinin gelmesini beklemesinin hiçbir mantığı yoktu. Benim de bu adamların polis olduklarını anlamam uzun sürmedi. Yaşadığım ilk şaşkınlığı sanırım polisler de yaşadı. Ne ben onları bekliyordum ne de onlar beni. Kapı açıldıktan sonra olduğum yerde kala kaldım. Polisler de. İlk şaşkınlık atlatıldıktan sonra 5-6 kişinin birden üzerime çullanmaları bir oldu. Ne olduğunu anlayamadan tekme tokat küfürlerle yere yatırıldım. Siz kimsiniz, evimde ne arıyorsunuz sorularımı aldığım yanıtlar gayet netti. Tekme, tokat, küfür. Dayak yerken insan yine de düşünmesini becerebiliyor. Tekme ve tokat yağmuru altında kendi kendime film bitti dedim. Bunu genelde polis gözaltına aldığı insanlara söyler. Film bitti, haydi anlat. O güne kadar sadece kitaplardan, gazetelerden ya da anlatılanlardan dinlemiştim. Demek gerçekten de öyle oluyormuş. Çantam alındı, alınmasıyla içindekilerin yere boşaltılması bir oldu. Üzerimi aramak istediler, itiraz ederek bayan görevi istediğimi söyledim. İsrarım karşısında üst katta ev sahibinin gelinini çağırdılar. Kadın gelince beni evin bir başka odasına götürdüler. Kadına en ince noktasına kadar ara, yoksa seni de götürürüz diyerek tehdit ettiler. Kadına üzerimdekileri çıkarmayacağım, böyle aramalısın dedim. Kabul etmedi. İkna etmeyi fırsat vermeden kapıyı açtı ve aramayı kabul etmediğimi söyledi. Bir dayak fastı daha. Üzerimi zorla kendileri aradılar. Arama bittikten sonra adımı sordular. Kimliğimde yazdığını söyledim. Bu arada biri arayarak bir araba göndermelerini söyledi. Sandalyede oturuyorum. Ev darmadağın edilmiş. Koltukların yeri değişmiş. Minderler yerde. Bütün giysiler, mutfak eşyaları evin her tarafına dağıtılmış durumda. Tuvalete gitmek istiyorum diyorum. Otur oturduğun yerde sonra gidersin diye kızıyorlar. Ellerindeki kağıtlara çantamdan çıkanların dökümünü yazdılar. İmzalamamı istediler. Bu şekilde imzalanan kağıtların kişinin daha sonra kendini suçlayıcı şekilde kullanacağını düşündüğüm için imzalamadım. Üzerinde durmadılar. Tekrar tuvalete gitmek istediğimi söyledim. İzin verdiler. Tuvalete giderken odaları görme fırsatım oluyor. Her taraf darmadağın edilmiş. Banyo lavabosu bile kırılmış. Gözlerimi kendi kaşkolümle bağladılar. Evden çıktık. Kolumda iki kişi var. Nereye götürüldüğümü tahmin ötesinde bilmiyorum. Arabada yanıma iki kişi oturdu. Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü binasına yaklaşık 15 dakika sonra geldik. Yol boyunca hiç kimse tek kelime bile konuşmadı. Yol boyunca kafamı kurcalayıp duruyor sorular. Ayrıca sorularla uğraşmanın çok fazla anlamı yok. En azından 10 günlük bir gözaltı süresi beni bekliyor diye düşünüyorum. Üniversite öğrencisiyken çeşitli zamanlarda gözaltına alınmıştım. Sosyalist bir gazetede gazetecilik yaptığım için sürekli polis baskısıyla karşılaşmıştım. Çok yabancı değildim bunlara. Yaşayacaklarımı tahmin edebiliyordum. Evde yaşananlar yaşayacaklarımın ilk işaretlerini vermişti zaten. Eğer bu ülkede muhalif bir kimliğe sahipseniz sürekli polisle karşı karşıyasınız demektir. Her an gözaltına alınabilirsiniz. Gözaltında kaybedilebilirsiniz. İntihar etti diyebilirler. İşkence artık sıradanlaşmıştır. O yüzden şaşkınlık ya da panik yaşamadım. Yol boyunca daha birçok şey düşündüm. Eşimin evin basıldığından haberi yok. O da akşam eve gelince benim yaşadıklarımı yaşayacak. Yol boyunca kendi kendime küfredip durdum. Eşimin eve gelmemesi için neredeyse dua edecektim. İnsan beyni böyle anlarda çok hızlı hareket eder. Bütün duyu organların hızla çalışır. En ufak ayrıntıyı anlamaya, kaçırmamaya, kaydetmeye çalışırsın. Bir yandan düşünürsün, bir yandan çevrende olup bitenlerin ayrıntısını yakalamaya çalışırsın. Bütün duyguların aynı anda harekete geçip çarpışır. Şaşkınlık, direnç, umut, panik, korku, güven, güvensizlik, merak ve daha sayamadığım diğer bütün duygular. Hepsi kazanmak için birbirleriyle korkunç bir kavgaya tutuşur. Ayırt edebildiğim kadarıyla araba emniyet binasının ön kapısında durdu. Bastığım yerlerden binaya girdiğimizi anlıyorum. Asansöre bindirildim. Ya ikinci ya üçüncü katı çıktık. Ortalıkta garip bir sessizlik var. Bir çıt sesi bile çıkmıyor. Sadece ayak seslerimiz var. Bir yerde durduk. Gözlerim açıldı. Birden ışık çok fazla geliyor. Gözlerim kamaşıyor. Durduğum yerde büyük otellerin, büyük şirketlerin girişinde olan danışma gibi bir yer var. Fakat bu yerin üzerinde danışma yerine MLKP-TİM3 tabelası asılmış. Beni getiren polisler orada başka birilerine teslim ettiler. Bazı kağıtları da imzalayıp gittiler. Çantam, ayakkabı bağım, kemerim alındı. Üzerimde ne varsa yazıldı. Saatim, kolyem, küpem, yüzüğüm, param bir poşete konuldu. Eşyalarını sonra iade edeceğiz diye tutanağı imzalamamı istediler. İmzalamadım. Gözlerim yine bağlandı. Bu sefer özel bir göz bağı ile sıkı bir şekilde bağladılar. Kollarıma girerek bir yere götürüp bir koltuğa oturttular. Bir süre yalnız kaldım. Gelen giden yok. Derin bir sessizlik var. Neredeyim? Burada başka birileri var mı? Anlayamıyorum. Bu beni biraz şaşırtıyor. Bu gibi durumlarda genellikle ilk şaşkınlıktan yararlanmak isterler. Düşünme payı vermezler. Duygularım kıyasıya çarpışıyor. Merak bütün duygularımın üzerinde. Acaba neler olacak? Tuvalete gitmek istiyorum. Ses yok. Bir kez daha yüksek sesle tuvalete gitmek istediğimi yineliyorum. Biri koluma girerek gel diyor. Gözlerim tuvaletin önünde açılıyor. Binanın içi soğuk değil. Elimi yüzümü soğuk suyla güzelce yıkıyorum. Gözlerim yine bağlanıyor. Yine bir koltuğa oturtuluyorum. Yine o derin sessizlik. Sessizlik ne kadar korkunç geliyor. Zaman geçiyor. Hızlı mı, yavaş mı onu bilmiyorum. Duygu ve düşüncelerim çarpışmaya devam ediyor. Beklemek korkunç. Sessizlik korkunç. Ne olup bitecekse bir an önce olup bitsin istiyorum. Aradan ne kadar zaman geçti? Anlayamadım. Koluma biri girdi. Alıp bir odaya götürdü. Gözlerim açıldı. İlk anda ne kadar temiz bir oda diye düşünüyorum. Oysa pislik içinde bir oda bekliyordum. Asiye, ne var ne yok diyor birisi. Niye başkasının kimliğiyle dolaşıyorsun diye devam ediyor. İşçinin Yolu gazetesinin yazı işleri müdürüyüm. Cezam olduğu için bu kimlikle dolaşıyorum. O sırada odaya başka biri geliyor. Uzun boylu sarışın biri. Bizi aptal mı sanıyorsun? Bu evden çıkanlar ne? Ne çıktı diyorum. Bazı şeyler sıralıyor. Evde böyle şeyler yoktu. Bunlar bize ait değil dememle birlikte yan taraftan güçlü bir tokat geliyor. Çenem kırıldı mı acaba? Avukatıma ve aileme haber vermek istiyorum diyorum. Gülüyorlar. İçimden ben de gülmek istiyorum. Böyle bir talep gerçekten burası için çok komik. Masaya bir kağıt bir kalem koyuyorlar. Şef olduğunu tahmin ettiğim bir polis otur yaz diyor. Elindeki birkaç kimlikle fotoğrafları yan yana diziyor. Bazı fotoğrafları işaret ediyor. Bak bu sizde kalıyor. Bu gidip geliyor diye konuşmaya başlıyor. Bizi uğraştırma, otur yaz diye de bitiriyor. Yazacak bir şey yok. Sen bilirsin, göz gözeyiz, gözlerini hiç kırpmıyor. Götürün, biraz düşünsün. Yine gözlerim sıkıca bağlandı. Muhtemelen aynı yere götürüldüm. Yine oturuyorum, oturuyorum. Yine kendimle baş başayım. Ortalıktaki sessizlik ürküntü verecek derecede. Acaba saat kaç? Eşim eve geldi mi? Niye böyle bekletiyorlar? Neden işkenceye almıyorlar? Gibi düşüncelere dalmışken bir el kolumdan sımsıkı kavradı. Ne olduğunu anlamadan aynı odaya götürüldüm. Göz bağım açıldı. Nilgün Hanım düşündün mü? Nilgün, odada benden başka hiç kimse yok. Bana söylüyor. Düşünecek bir şey yok. Yazık etme kendine. Ezdirtme. Bak dayanamazsın. Söyleyecek bir şeyim yok. Herkesi bırakın, bunu alın önce. Gözlerimi sıkıca bağlıyorlar. Biri arkadan bağırıyor. Sadece üstünü soyun, altına dokunmayın diye. Asansörle çıkarıyorlar. Götürüldüğüm odanın yerleri beton. Göz bağının altından biraz seçiliyor. Kendin mi soyunuyorsun, biz mi soyalım? Kendim soyunuyorum. Bedenimi onlara dokundurtmayacağım. Kollarımı kütük gibi bir şeye bağladılar. Askıdayım. İlk anda ulan askı dedikleri şey bu muymuş? İnsan ilk anda hiç acı hissetmiyor. Odaya başka biri giriyor. Utanmıyor musun bu kadar erken önünde soyunmaya? Utanıyorum ama bunu belli etmemeye çalışıyorum. Bana dokunmasınlar yeter. İnsan askıda ilk anda gerçekten acı hissetmiyor. Ama biraz zaman geçince koltuk altlarından korkunç acılar gelmeye başlıyor. İndiriyorlar. Kollarım uyuşmuş durumda. Yine de kollarımı hissedebiliyorum. İki kişi kollarımı sallıyor. Bu ara üzerimde kalan diğer giysilerimi çıkarıyorlar. Karşı koyacak durumda değilim. Pantolonum, çorabım, iç çamaşırım çıkartılıyor. Kollarım arkadan sıkıca bağlanıyor. Kollarımı kalas gibi bir şeyden geçiriyorlar. Yine havadayım. Bu kez acı çok daha keskin. Nefes almaya çalışmak ayrı bir işkenceye dönüşüyor. Göğüs kafesim parçalanıp dışarı fırlayacak gibi. Soru soran yok, konuşan yok. Sadece arada bir tamam mı, yeter mi gibi sesler duyuyorum. Tekrar yerdeyim. Kollarım artık hissetmiyor. Kollarım yerinde yok. Çırılçıplağım. Çıplaklığım beni korkutuyor, utanıyorum. Eteğimin boyu biraz kısa olsa tedirgin olan ben, Onca erkeğin önünde çırılçıplağım. Sanki bütün korunma kalkanlarım elimden alınmış. Eşim geliyor aklıma. Başka bir şeyler düşünmeliyim. Türkü söylemeliyim içimden. Lanet olsun, aklıma hiçbir türkü gelmiyor. Bildiğim bütün türküleri unutmuşum. Bir tek dize bile aklımda yok. Aklımda sadece çıplaklığım var. Çıplaksın. Olsun, bunların olacağını biliyordun. Ama sen çıplaksın, üzerinde hiçbir şey yok. Odada kaç kişi var biliyor musun? Çıplaksın. Olsun, onlar insan değil ki. Terliyorum. Korkunç terliyorum. Üzerime kova kova su boşaltılmış gibi terliyorum. Başka şeyler düşünmeliyim. O kadar erkeğin önünde çırılçıplaksın. Ne düşüneceksin? Ne düşünebilirsin? Çıplaksın işte. Sana bir şey yapabilirler. Giysilerini iste. Artık yalnız değilim. Asiye ile kavga etmeye başladı. Çıplaksın, korunamazsın. Olsun. Bunu biliyordum ki. Ama çıplaksın işte. Giysilerini iste. Hadi iste onları. Odadakilerin hepsi sana bakıyor. Giysilerini iste. Sana dokunmalarına izin verme. Giysilerini geri versinler. Başka bir şey isteme. Sadece giysilerini iste. Sana dokunurlarsa eşine ne söyleyeceksin? O da bunları yaşayabileceğimi tahmin edebiliyordu. İkimiz de tahmin edebiliyorduk bunları. Hem ne söyleyebilir ki? Ya bir daha benimle birlikte olmak istemezse, tiksinirse benden, giysilerini istemezsen senden nefret edecek. İste giysilerini. Artık başka bir dünyadayım. Soruları, hakaretleri, küfürleri duymuyorum. Hiçbir şeyim, hiçbir yerim bana ait değil. Giysilerim onları geri versinler. Başka hiçbir şey istemiyorum. Aklımda sadece pantolonum, kazağım, hırkam var. Giysilerime kilitlenip kalmışım. İste onları. Hayır, birazdan bitecek işte. Onları kendileri verecekler. Hayır, vermeyecekler. Hem ne kadar çabuk giyinirsen o kadar iyi olur. Daha fazla çıplak kalamazsın. Herkes sana bakıyor, seni izliyor. Seni seyrediyorlar işte. Kapı gürültüyle açılıyor. Daha bitmedi mi? Ne uğraşıyorsunuz? İndirin, yatırın yere orospuyu. İndirin, yatırın yere. Bir anda askıdan indirildim. Artık hiçbir yerimi kontrol edemiyorum. Hissetmiyorum. Korkunç acı var. Yere fırlattılar. Başım betona çarptıktan sonra buz gibi betonu hissettim. Her yerimden ter akıyor. Kollarımı kullanarak ayağa kalkmaya çalışıyorum. Ama kollarıma söz geçiremiyorum. Kahkahalarını, küfürlerini duyuyorum. Çıplaklığımı örtmeye çalışıyorum. Yapamıyorum. Bir an meydan dayağı atacaklar diye geçiyor aklımdan. Hiçbir şey anlamıyorum. Göz bağımın altından sadece ayaklarını hayal gibi seçebiliyorum. Ayağa kalkmaktan vazgeçip ayaklarımı toplamaya çalışıyorum. Tekmeyle engelliyorlar. Çırpınıp kurtulma çabalarım sonuçsuz kalıyor. Bağırmaya çalışıyorum. Sesim çıkmıyor sanki. Hayır, bunu yapamazsınız. Öldürüp parça parça edin ama dokunmayın bana. Kirletmeyin. Lekelemeyin diye bağırmak istiyorum. Ama her şey o kadar çabuk geçiyor ki aklımdan çıldırmak üzereyim. Üzerinde bir ağırlık hissediyorum. Duyduğum acıdan dişlerim birbirine geçiyor. Karşı koyamıyorum. Kıpırdayamıyorum. Kafamı bile oynatamıyorum. Boğazım bağırmaktan yırtılacakmış gibi oluyor. Kendi sesim, çığlıklarım bana yabancı geliyor. Kahkaha sesleri, küfürler kesilmiyor. İğrenç şeyler söylüyorlar. Kocam bile böyle becerememiştir diyor birisi. Üzerimdeki o iğrenç ağırlık işini bitirdiğinde su nasıl buza dönerse öylece donup kalıyorum yerimde. Mumya gibi donup kalıyorum. Ölümü isteyecek gücü bile alıp götürdüler benden. Karanlıktayım. Her yer kapkaranlık. Bir tek ışık yolu yok. Sonsuz bir karanlıktayım. Herkes, her şey birer birer karanlığın öteki tarafına geçti. Tek başıma kaldım. Elimi uzatabileceğim, elimi tutabilecek hiç kimse yok. Üzerimdeki ağırlığın kalktığını fark ediyorum. Kalkarken canımı da beraber alıp götürdü. Annemin, babamın, sevdiğimin, sevdiklerimin yüzü yok artık. Hatırlamıyorum. Uçurumdan aşağıya yuvarlandım, artık kirlendim. Kimsenin yüzüne bakamam, sevemem, anne olamam. Yaşamak adına hiçbir şey kalmadı elimde. Alıp götürdüler hepsini. Alıp götürdüler. 11. ayrımın sonu. Sayfa 221.